Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu sizlerin karşısında hocamızla birlikte yorumlayacağız, değerlendireceğiz. Bunlardan ilki Ergün Bey'in hafta sonu yani 1 Nisan 2018 Pazar günü Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı İslami Hareketler Antikomünist Proje miydi başlıklı yazısı. Malumunuz Arabistan'da Suud Prensi Muhammed bin Selman'ın bir açıklaması olmuştu. Yani bizde Vahabilik Soğuk Savaş zamanında Rusya'ya karşı, komünizme karşı Amerikan projesiydi mealinde bir açıklaması olmuştu. Bunun üzerinde de Türkiye'de bir takım tartışmalar yapıldı. İslami Hareketler neyin projesiydi? Amerikan destekli miydi? İslami Hareketlerin Türkiye'de tabanı, hareket noktası neydi tarzında bu sorular çerçevesinde bazı tartışmalar yaşandı. Ergün Bey de bu konuyu çok güzel efradını, camiyi, ayarını mani bir şekilde Yeni Şafak gazetesinde hafta sonu güzel bir şekilde kaleme aldı. Kıymetli dinleyicilerimiz bu yazıyı Yeni Şafak gazetesinin arşivinden Ergün Bey'in sayfasından bulabilirler. Hocam bu makaleler hem de Yeni Şafak gazetesinin güzel bir uygulaması var. Sesli olarak da dinlenebiliyor. Evet, aracınızda falan giderken. Böyle evet. Radyoyla, Bluetooth bağlantısıyla o bağlantıyı kurup basıp sesli olarak da dinleyebiliyorsunuz. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümünde vakit kalırsa kültür ve sanatı konuşacağız. Malumunuz İstanbul'da bir Yeditepe Bienali gerçekleştiriliyor şu anda. Bienal nedir? Bu Yeditepe Bienali'nin özelliği nedir? Türkiye'deki kültür sanat hareketleri hangi mecralarda gerçekleştiriliyor? Üretimi, yayılmasındaki unsurlar neler? Biraz bunu konuşacağız. Gerçekten İslami bir sanat, kültür ya da muhafazakar bir sanat, kültürün imkanı nedir? Ne ölçüde gerçekleştirilebilir? Gerçekleştirildi mi? Geçmişte üretilen kültür ve sanat malzemeleriyle, eşyalarıyla ya da hareketleriyle övünmek, sadece bunlarla övünmek bugün için yeterli midir? Bunu konuşacağız. Bu sorular çerçevesinde kültür ve sanatımızı konuşacağız. Hocam, İslami Hareketler Antikomünist Proje miydi? Başlıklı yazınız var Yeni Şafak gazetesinde hafta sonunda. Az önce de bahsettiğim gibi kıymetli dinleyicilerimiz, bu mesele Muhammed bin Selman'ın açıklamasıyla biraz gündeme geldi. Hocam, ben öncelikli olarak şunu söylemek isterim. Dini bir hareket olsun ya da başka bir hareket olsun, bir devrim olsun, başka toplumsal hareketler olsun, biz bunları değerlendirirken bazen bir takım komplo teorileriyle de yaklaşıyoruz. İşte bu şunun projesiydi, bu filan devletin projesiydi ya da filan blokun projesiydi gibi değerlendirmeler yapıyoruz. Öncelikli olarak şunu sormak isterim. Toplumsal bir hareketin ana dinamikleri nedir? Yani bir toplumsal hareket gerçekten bir yerden düğmeye basılarak ortaya çıkabilir mi? Temel dinamikleri nelerdir? Bu dini bir hareket de olabilir, diğer başka sosyal bir hareket de olabilir, işçi hareketleri olabilir, bir takım başka iktisadi hareketler olabilir. Toplumsal hareketlerin temel dinamikleri nelerdir? Bununla evet. Başlayalım isterseniz.
Toplumsal hareketler aslında adı da üzerinde. Bir hareketin toplumsal dinamiklerden etkilenerek var oluşu demek. Ekonomi boyutu olabilir, siyasi boyutu veya dini boyutu olabilir ama bunların ötesinde o hareket toplumdan etkilenmişse, yatay toplumsal ilişkilerinde etkilenerek ortaya çıkmışsa ona toplumsal hareket diyoruz. Neden çıkıyor toplumda? Toplumda ya büyük bir kriz ortaya çıkıyor, bir sarsıntı meydana geliyor. O krizi aşmak üzere belli biçimde düşünen, bir araya gelen, örgütlenen insanlar oluyor ve buna cevap vermek istiyorlar. ya da toplumun bir takım ihtiyaçları doğuyor. Bu ihtiyaçları karşılamak üzere yine insanlar birbiriyle etkileşiyorlar, uzlaşıyorlar ve bu sorunu çözmek üzere bir grup meydana getiriyorlar. Veya yine bir toplumda din veya bir fikir kabul görmeye başlıyor. Bu din ya da fikir etrafında insanlar toplanıyor ve genel toplumdan daha farklı bir biçimde özel bir grup olarak örgütleniyorlar. Ve bunun sonucunda o toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilir, taleplerini, beğenilerini ve diğer özelliklerle bütünleşebilir. O zaman toplumsal hareket olur. Nihayetinde toplumsal hareket dediğimiz zaman toplumun ötesinde, toplumun dışında mekanik olan, soyut olan, komploya dayalı olan, politik merkezin iradesine dayalı olan bir şeyi anlamıyoruz. Bu bütün bunların ötesinde doğrudan toplumdaki gelişmelerle, değişmelerle, çatışmalarla, krizlerle ilgili olan bir şeyi anlıyoruz. Mesela modern Avrupa'da işçi hareketleri toplumsal bir harekete dönüşmesi sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan bir olgu. Çünkü sanayi devrimiyle birlikte çok büyük oranda insanlara kol gücüne ihtiyaç duyuluyor. İnsanın emeğine ihtiyaç duyuluyor. İnsanlar da çalışmaya geliyorlar, şehirlere geliyorlar. Kırsal alanda nüfus daha çoktu çünkü. Ve fabrikaların etrafında çalışırken çok zor şartlarda çalışıyorlar. Çok az ücretle çalışıyorlar. Ondan sonra bu yeni ekonomik ilişkiler içinde üretilen zenginlikten kendilerine çok az pay veriliyor. Ve bütün bu bahsettiğimiz sorunlar nedeniyle duyarlılık içinde olan işçilerin önemli bir kısmı sendikalar kuruyorlar, işçi örgütlenmeleri oluşturuyorlar ve bu çerçevede faaliyetlerde bulunuyorlar. Benzer şeyi mesela insan hakları hareketleri için de söyleyebiliriz. İnsan hakları konusunda çok ciddi sorunlar yaşıyorsa bir takım insanlar örgütleniyorlar. Bunları çözmek için bir araya geliyorlar, faaliyetlerde bulunuyorlar ve insan hakları hareketlerine dönüşebiliyorlar. Sivil toplum kuruluşları olabiliyorlar. Dini hareketler de günümüzde yine yaygın. Dolayısıyla toplumsal hareket dediğimizde doğrudan toplumun kendi varlığından esinlenerek ortaya çıkan hareketlerdir. Bu hiçbir zaman siyasetten ve diğer özelliklerden veya faktörlerden etkilenmiyor, manasına gelmiyor. Ama ana etkileyici güç, ana dinamizm, ana sürükleyici faktör, asıl ilham kaynağı toplumun kendisidir. Toplumdaki ilişkilerdir. Yatay ilişkilerdir. Dikey ilişkiler değil burada.
Yani bir takım mahrum kalmalar, ötekileştirmeler, değil mi hocam? Yani toplumdan i̇şte, kastımız da bu. Yani o toplumun içindeki
toplum
hareketten
tabii,
kastımız bu.
Sosyal varlık dediğimiz, toplumsal varlık dediğimiz şey ilişkisel olan bir şeydir. Hareketle canlı olan bir varlıktır. Hareketle ilişkili olan bir varlıktır. Dolayısıyla hareket halindeyken bu hareketlerde sarsılmalar olursa, parçalanmalar olursa, ondan sonra büyük krizler olursa, savaşlar olursa, büyük dış siyasi müdahaleler olursa, toplum bunlara karşı kendisini temsil etmek üzere bir takım tepkiler veriyor. Bir takım sahalar geliştiriyor. Bir takım temsili kolektif yapılar meydana getiriyor. Toplumsal hareketler dediğim bir şey de bunlardır. Yani bundan diyelim biz Türkiye'ye geçtiğimiz zaman Türkiye'de modernleşme oluyor. Modernleşmeyle birlikte bir defa Avrupa'yı değerlerin yoğun bir biçimde İslam toplumlarına aktarılması ve dikte edilmesi söz konusu. Bu da pratikte toplumdaki ilişkilerde ve kurumlarda sarsılmalara yol açıyor. Değerlerin aşınmasına yol açıyor. Kimlik krizine yol açıyor. Bunlardan rahatsız olan insanlar bir araya geliyorlar ve daha özel anlamda duyarlılık gösteren insanlar bunlara karşı tepki göstermek, buna karşı kendilerini ayakta tutmak, buna karşı kendilerini temsil etmek üzere cemaatleşiyorlar, gruplaşıyorlar ve toplumsal bir hareket olarak var oluyorlar.
Evet. Hocam şimdi yazınızda da belirtiyorsunuz. Aslında bu İslami hareketleri bir Amerikan projesi olarak değerlendirmek. Yani evet. Genelde Amerika üzerinden bir okuma yapılıyor. sol Kemalist aydınların eskiden beri yaptıkları bir şey bu. İşte Uğur Mumcu'nun ya da başka solcu bir işte yazarın kitaplarını, evet, Doğu Perinçek özellikle bugünlerde çokça yaptığı şey. Hepsi bunu
Soner Yalçın yapıyor.
Bir, mesela özellikle İslami canlanma ve özgürleşme ya da İslami hareketlerle ilgili tüm bu ivmeleri bir Amerikanlaşma olarak yorumluyorlar. Bu manada baktığımız zaman 1945'lerden sonra, yani hem Türkiye'deki çok partili siyasete geçiş dönemi olarak 1945'i miladı alırsak ya da dünya siyaseti açısından İkinci Dünya Savaşı sonrası kartların yeniden karıldığı o dönemin miladı olarak alırsak, Türkiye'de ki hangi hareketler bu manada değerlendirildi? Ne dikkat çekti ki bu insanların bir Amerikan projesi olarak değerlendiriyorlar? Bunun kısaca bir tarihçesinden bahsedebilir misiniz?
Yani bir defa 45'lerden sonra Türkiye, işte Yalta Konferansı'nda Roosevelt, ondan sonra Stalin ve Churchill bir araya geliyorlar ve yeni bir dünya düzenine karar veriyorlar. Ama bununla birlikte Sovyetler Birliği'nin genişlemesi söz konusu ve bir de ABD'nin baş çektiği bir dünya var. Sovyetler Birliği'nin ateist bir sekülerliği var. Seküler ama ateist bir sekülerlik. Dolayısıyla ne kiliselere ne camilere tahammülü var. Normal, yani muamelatı dışarıda bırakan bile, itikat ve ibadet temelinde olan dini pratiklere bile tahammülü olmayan bir siyasi ve toplum tecrübesini ortaya koyuyor. Böyle Sovyetik toplum tahayyülü budur. Marksizm'den ilham alan ve ateist bir sekülerliği savunan bir toplum tasavvuru var. Bu siyasetin gördüğü toplum budur. Ve nitekim Sovyetler içinde yaşayan, diyelim dini de sosyalizmle uzlaştırarak yaşamak isteyen meşhur şey var, Galiyev. Galiyev tasfiye ediliyor. Yani çünkü onu savunduğu sosyalizmde din de var. Ve o da tasfiye ediliyor. Oradaki Müslüman topluluklar, bunların büyük bir kısmı Türklerden oluşuyor. Bunlar İslami pratiklerden uzaklaştırılıyor ve çok büyük baskılarla karşı karşıya yaşıyorlar. Bir böyle bir dünya var. Öteki yanda da Amerika diye bir başını çektiği bir dünya var. Batı dünyası var. Batı dünyası seküler bir dünya. Ama böyle ateist bir sekülerlik yok. Kiliseler açık. Ondan sonra İslam dünyasına hükmettiği yerde de dini tamamıyla tasfiye etmeye yönelen, dini ibadetleri yasaklayan, camileri kapatmayı arzulayan bir siyaset de yok. Oysa Türkiye zaten 40'lara kadar camileri kapatılmış bir kısmı, bir kısmı depoya çevrilmiş, ezan Türkçe'ye çevrilmiş, din özgürlükleri engellenmiş. Dolayısıyla Türkiye 45'te bu hür dünya deniyor.
Evet.
Orayla ittifak kurduğu zaman demokrasiye geçiş oluyor. Demokrasiye geçiş Türkiye'nin kendi iç toplumsal dünyasında da çok olumlu katkılara yol açıyor.
Bir karşılığı var.
Bir karşılığı var. Yani çok partili sisteme geçiyoruz.
Zaten hemen ardından da hocam, yani o tazikle Demokrat Parti de iktidara geliyor.
İktidara geliyor. Ezan tekrar Arapça okunuyor. Ondan sonra İmam Hatip liseleri açılıyor. İlahiyat fakülteleri açılıyor. Bu Amerika böyle yapın dediği için değil, ama Amerika'nın başını çektiği dünya içinde yer almak, demokrasiyle beraber olmayı vaat ettiği için bununla paralel bir biçimde dini özgürlükler de bundan yararlanıyor. Bu toplum zaten Müslüman bir toplum. Dolayısıyla bu baskı dönemi bitince İslam yeniden uyanmaya başlıyor. Yayınlar yeniden çıkmaya ve canlanmaya başlıyor. Camiler açılmaya başlanıyor. Şimdi bu toplumun kendi içinde dini dinamizmi daha önce Kemalizm tarafından baskı altına alınmış ve engellenmiş. Şimdi o baskı kalktıkça, göreli de olsa kalktığı zaman hemen önü ne oluyor? Açılıyor. Hemen uyanışlar başlanıyor, canlanmalar başlanıyor, tartışmalar çıkıyor ortaya. İnsanlar dinle yeniden karşılaşıyorlar. Toplumun kendi iç yapısındaki bu gelişmeleri görmeden bunu tamamıyla efendim Amerika böyle istedi, Amerika bunları destekledi, onun için açıldı demek, Bu toplumda sanki hiç din yok, sanki hiç dini gruplaşmalar yok, dini çalışmalar yok, hizmetler yok. Amerika emretmiş ve olmuş gibi anlaşılıyor. Bu çok büyük bir haksızlık olur yani. Bu topluma haksızlık, çünkü toplumun kendi varlığını, canlılığını, iradesini yok sayıyorsun. Türk toplumunu reddediyorsun ve Amerika iradesiyle açıklıyorsun. Bu yani yurtsever olan, vatansever olan, milletini seven bir insanın böyle bir yaklaşımı kabul etmemesi lazım. İkincisi de dine hakarettir. Dinin canlanması, var olması böyle uluslararası bir komployla açıklanacak bir şey değil. O toplumda insanlar o dine muhabbet duyarsa Allah da onların basiretini açar ve o yürür. Bu Kur'an-ı Kerim'de de bize söylenir, hatırlatılır. Siz dinden uzaklaştığınız zaman sizin yerinize başka bir toplum getirilir. Tefsirlerde bunu alimlerin önemli bir kısmını bunun nesillerin değişimi olarak algılar. İbn Haldun da bu yönde açıklama yapıyor mesela. Dolayısıyla bu nesil gitti, yeni bir nesil geldi. Müslüman bir nesil olarak Allah dinini onlarla yeniden toplumda ne yapıyor? Canlı hale getiriyor. İlahiyat fakülteleri açılıyor. İşte ondan sonra cemaatler üzerindeki baskılar kalkıyor. Bu süreçte yeni cemaatler kuruluyor. Süleymancılık gibi, Risale-i Nur gibi ya da Nurculuk gibi cemaatler. Ama öte yandan Kadirilik gibi, Mevlivilik gibi, Nakşilik gibi sürüp gelen yapılar var zaten. Yani evet. Ben kapattım, kapandı olmuyor. Bir toplumda bir yapı varsa o toplum o yapıyı önemsiyorsa o varlığını sürdürür. Eğer bir dış müdahaleyle bir şey var olacaksa veya yok olacaksa Türkiye'nin toplumu çok iyi bir sosyolojik laboratuvar. Devlet tarikatları yasakladı, değil mi? Camileri bir dönem işte veya ezanı Türkçe okuttu. Millet itibar etti mi? Etmedi. Yine bir biçimde yolunu buldu. Yine toplum içinde karşılığı olan konular devam etti. Mesela dini nikah. Dini nikahı devlet hiçbir zaman itibara almadı. Ama bu toplumun %80'inin üstü hem dini nikah yapıyor
hem de resmi nikah yaptı.
Yapıyor. Hocam. Dolayısıyla bu toplumsal hareketler de öyle.
Evet.
Bunları Amerika'nın uluslararası Amerika ile kurduğumuz ilişkilerin Türkiye'de meydana getirdiği çok partili sistem, demokratikleşme, liberal düşüncelerin yaygınlaşması, serbest piyasanın yaygınlaşması dini alana da yansıyor elbette. Orada da faaliyetlerin daha rahat yapılmasını sağlıyor. Orada İslami uyanışın meydana gelmesine de doğrudan bir katkı sağlıyor.
Evet. Hocam,
pardon, dolaylı olarak.
Bu meseleyle ilgili bir iki tespitte bulunacağım. Hem de bunu size soru olarak da yönetmek istiyorum. Bu hareketleri, İslami hareketleri, işte Türkiye'deki cemaatler, tarikatlar, bir takım siyasi partiler hocam.
Siyasi milli 70'ler, görüş hareketi.
Hadi 70'lerden tabii. Sonra Milli Nizam, Milli Selamet Partileri kuruluyor. Tabii. Yani Demokrat Parti ve Adalet Partisi'nden daha dindar, tabii, muhafazakar olduklarını farz ettiğimiz. Ya da işte bugünkü AK Parti, öncesinde evet, Refah Partisi. Ve işte hali hazırdaki diğer milliyetçi muhafazakar partiler. Bu hareketler bir proje ise hani bunları, evet, yönetecek, yürütecek ya da takip edecek bizde bu kavrayışta insan yok mu? Bu, evet, aynı zamanda biraz Türkiye'deki muhafazakarları biraz tahfif etme gibi geliyor bana. Hafife alma gibi de geliyor. Bir de şunu sormak isterim hocam. Bu tür açıklamalar, bunlar bazen az önce isimlerini saydığımız gazeteciler, yazarlar ya da bir takım aydınlar
şimdi
tarafından
muhafazakar kesimlere de yansıyor.
Yansıyor. Bu takipçilerde bir hayal kırıklığına, moral bozukluğuna sebep olur mu? Ya bizim, kesinlikle, peşinden gittiğimiz siyasi parti, işte müntesip olduğumuz cemaat bir projeymiş.
Tabii.
Bu manada takipçilerde bir hayal kırıklığı yaşar mı? Yani sosyolojik olarak bu konuda neler söylemek istersiniz?
Şimdi tam da bu yapılmak istenen bu aslında. Yani Türkiye'de ulusalcı, kemalist aydınlar, seçkinler dinin bu toplumun önemli bir dinamizmi olduğunu kabul etmiyorlar. Ondan sonra bu tür açıklamalara başvuruyorlar. Mesela 12 Eylül'den sonra da dinin diyelim yükselişini tamamıyla Yeşil Kuşak projesiyle açıklıyorlardı. 90'larda biz rahmetli Toktamış Ateş'te dahil olmak üzere birçok insanların panellerine gidip dinlediğimizde bu birçok sol aydın bunu dile getirirdi. Oysa 12 Eylül 1980 yılında Orta Doğu'da ve dünyada dinin yeniden yükseldiği bir tarihsel dönemdir. Gittikçe Sovyetler Birliği önemini kaybediyor, sol önemini kaybediyor, ideolojik bir boşluk ortaya çıkıyor ve dolayısıyla Arap nasyonal milliyetçiliği önemini kaybediyor. İslam dünyasına bunlar çözüm olamamış, komünizm çözüm olamamış, milliyetçilik olamamış ve bunun yerine İslam bir seçenek olarak gündeme geliyor. İran İslam Devleti devrimi oluyor, İslam Cumhuriyeti diye bir şey kuruluyor. Bu o bölgede ciddi bir yankıya yol açıyor. Diğer bir takım yerlerde benzer şeyler oluyor. Dolayısıyla o zaman da bu dillendiriliyordu. Bugün yeniden bu dillendiriliyor. Deniyor ki işte Seyyid Kutup'un Sosyal Adalet kitabını Türkiye'de MİT çevirtti. Türkiye'de MİT çevirdi anti-komünizme karşı İslamcılık yükselsin diye. Şimdi bunu MİT çevirebilir veya çevirmez ayrı bir şey ama kim yaparsa yapsın sonuçta karşında insanlar var ve insanlar kukla değil. Hele hele üniversiteyi okumuş belli bir bilinç düzeyi olan Seyyid Kutup'u çoğunlukla okuyan insanları, kuşakları düşünelim. Kişiler var. Biz insanları kukla olarak göremeyiz. Biz yaptık, önüne koyduk, insanlar alsın okusunlar, peşine gitsinler. Böyle bir şey olmuyor. Marx'ın da birçok kitapları var, Freud'un da çok kitapları var. Bu toplum onları neden okumuyor veya belli bir dönem, belli bir kuşak neden Seyyid Kutup'a yöneldi, okudu? O düşünceleri benimsedi. Bu sadece Seyyid Kutup'un kendisinden değil, aynı zamanda bu toplumda insanların aradıklarıyla da ilgili. Dolayısıyla dış faktörlerle açıklamak, buradaki insanların, grupların varlığını önemsememek demek. Bu kesinlikle bir siyasete dayanıyor. Aslında projenin kendisi bu yani. Bu bir proje. Yani bu toplumun bu tür dinamizmlerini önemsememek, insanların kafalarını karıştırmak, onları olumsuz yönde etkilemek için siz işte projesiniz gibi şeyler ileri sürüyorlar.
Evet.
Kimse insanlara silah zoruyla bu kitapları okutmadı, okutmuyor değil mi?
Evet.
İnsanlar bakıyor ve kendileri tercih ediyorlar.
Hocam burada hem bu, takipçileri bir hafife alma var, evet, hem de oradaki muhtevayı, dinse din, diğer toplumsal hareketse, evet, o hareket, evet, onun da içini boşaltmaya kesinlikle çalışıyorsunuz. Ya, yani açık, peşinden gidilecek bir şey değil bu. Aslında kesinlikle bir proje olmasa siz harekete geçmezdiniz demek. Tabii.
Ve bir de yani şunu da unutuyorlar. AK Parti iktidarına kadar bu ülkede İslamcılar özellikle devletin kapısında yani yetimdiler yani. Böyle üniversiteye girecekler, bürokraside üst kadroya
blok oluşturacaklar.
Yani efendim işte 28 Şubat'ta birçok kişi atıldı. FETÖ'cüler atılmadı bakın. Bu insanlar atıldı. Çünkü bu insanlar daha açık. Biz işte devletin bu İslam'la çatışan yönleri yanlıştır, yanlış diye eleştiriyordular.
Evet.
Biz Müslümanız kardeşim.
Tavır koyuyorlardı.
Burası Müslüman bir ülke. Namazımı da kılacağım burada. Kusura bakma yani. Başımı da örteceğim. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla münafıklık yapmıyorsun. Bu seni görüyor yani. Sana karşı FETÖ'yü destekliyor. Ya FETÖ niye destek buldu? Sert Kemalizm FETÖ'yü üretti dememin nedeni bu. Bu milli görüşe karşı, İslamcılara karşı, dindarlara karşı, bu İslami uyanışa karşı onları desteklediler. Onları üniversiteye her yere yerleştirdiler, askeri alana göz belki yumdular girmelerine, bürokraside, güvenlik bürokrasisine, Türkiye'nin en büyük camilerinde başörtü yasaktır diye vaazlarda bulunduğu adam FETÖ. Dolayısıyla ama öte yandan Erbakan ne yapıldı? Sürekli göz üzerinde dönüyordu. Mürtecidir, irticadır bilmem ne. Aynı şekilde tarikatlara da bu tür müdahaleler yapılıyordu. İslamcılara da yapılıyordu. Amerikan projesiydiyse bu kadar baskı, bu kadar kontrol, bu kadar değil mi? Hapisler vesaire girenler oldu yani,
evet,
bir sürü.
Evet, evet.
Seyyid Kutup'un kitaplarını okuyarak, ki ben Seyyid Kutup'u bugün artık o kitaplarda pek tutmuyorum açıkçası yani. Birçok insan hapse girdi, işkence gördü. Neden bunu yaptılar yani? Madem ki bunun yükselmesini istiyorlardı bu kadar. Bu burada kesinlikle hem bu toplumun kendi dinamizmini önemsememek, hem de kitapla insan arasında çok mekanik bir ilişki görmek, hem de dış faktörler ve dış güçleri önde tutarak Türkiye'yi okumak demek. Bu Türkiye'yi aşağılamaktır.
Evet.
Şunu diyebilirsiniz. Ya Seyyid Kutup'un şu fikirleri yanlıştır. Bunu bu fikirleri yanlış. Ey cemaat, ey tarikat, ey İslamcı, ey dindar, ey milli görüşü. Senin şu şu tavırların yanlış. Bak senin savunduğun İslam'a bile göre ters veya ahlaka göre uygun değil. Adalete göre uygun değil. Bunları ya söyleyelim, eleştirelim, tartışalım. Bu ayrı. Bunların kendilerini yenilenmesini isteyelim. Türkiye'de artık dindarlar kendilerini bir azınlık içinde algılayamazlar. Kendilerini ağla devletin içinde paralel bir örgütlenme olarak yapılandıramazlar.
Evet.
Çünkü bu Müslümanlık bu ülkede artık devletle ciddi anlamda kucaklaştı. En muhalif alandan yükselen gelen kişi bugün Cumhurbaşkanı oldu. Ciddi hiçbir sorun yok mu? Var elbette ama ciddi anlamda o tarihsel travmaları aşacak adımlar attık. Bunları söylemek önemli, konuşmak, tartışmak önemli ama Türkiye'deki İslami hareketleri Amerikancılıkla açıklamak çok büyük bir indirgemecilik. Bilime de uymuyor, Türkiye'nin sosyolojik gerçekliğiyle de bağdaşmıyor.
Bağdaşmıyor.
İnsanı üzen bu sol kemalist aydınların eskiden beri dillendirdiği bu ifadeleri muhafazakar kesimden bazı insanların da yeni bulmuşlar gibi ağızlarına dolayıp söyleme cüretkarlığında bulunmuyor.
Evet. Yani İslami hareketler hem Türkiye'de hem de dünyada Müslüman toplumların sorunlarını çözmek için ortaya çıkan yapılardır diyoruz.
Evet, evet.
Muhalefet ve fikir üretme kapasiteleriyle de toplumlara önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Kesinlikle.
Kimi küresel güçlerin, bu Amerika'da olabilir,
elbette.
Yarın hani Rusların da olabilir.
Evet.
Bunların reel politik tutumlarıyla eşleşen yanlarının olması bu gerçeği değiştirmez yani. Olabilir. İz düşümler olabilir. Bir takım eşleşen yanlar olabilir.
Tabii.
Bu gerçeği yani bunların fikir üretme kapasitelerinin toplumlara yaptığı katkıya bir halel getirmez bu.
Evet.
Programımızın bu bölümünde de kültür ve sanat konuşacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, takip eden dinleyicilerimiz vardır. İstanbul'da bir Yeditepe Bienali var bugünlerde. 15 Mart ve 15 Mayıs tarihleri arasında 2 ay sürecek. Bienal nedir? Bienal Fransızca her bir diğer yıl anlamına gelen ve 2 yılda bir düzenlenen etkinliklere verilen ad. Çoğunlukla kültürel veya sanatsal faaliyetler için kullanılan bir terim, bienal kelimesi. En eski bienal de hocam 1895'te düzenlenen Venedik bienaliymiş. Türkiye'de 1987 yılından beri düzenlenen, 2 senede bir düzenleniyor. Uluslararası İstanbul Bienali var. Dünyada da düzenlenen belli başlı uluslararası bienallerde işte Kore'de, Brezilya'da, Avustralya'da, İspanya'da, Senegal'de, Almanya, İtalya, Küba ve Mali'de düzenleniyormuş. Bu Yeditepe Bienali'nin özelliği şu hocam, ilk defa yapılıyor. Bugüne kadar biraz bu İstanbul Bienali'ni düzenleyen vakıflar, sponsorlar, destekleyiciler daha çok seküler sanatlar için bu desteklerini ve sponsorluklarını yapıyorlardı. İşte bir takım sahne sanatları, diğer klasik müzik icrasıyla ilgili ya da işte resim sergileriyle ilgili bienaldi bu. Fakat burada klasik Türk sanatları alanında dünyada ilk olan bir bienalden söz ediyoruz. Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı işbirliğiyle yapılıyor bu bienal ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor. 15 Mart ve 15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da birçok sergi, seminer, panel, konferans, açık oturumlar, film gösterimleri, müzik dinletileri, atölye çalışmaları ve geleneksel sanatların duayenlerini anma programları, tanıtıcı, tamamlayıcı geziler ve ziyaretler düzenlenecekmiş. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Takip edenlerimiz olmuştur, dinleyicilerimizden. İstanbul'un yanında Hatay'dan Kayseri'ye, ülkemizin dedi dört bir tarafından medeniyetlere beşiklik yapmış yerlerimiz var dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Topkapı'daki eserlerin bir benzerini kapasite ve çeşitlilik itibariyle dünyada hiçbir müzede bulamazsınız diyor Cumhurbaşkanımız. Ancak millet olarak pek çok konuda olduğu gibi burada da elimizdeki hazinenin kıymetini bilmiyoruz dedi. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının dozundan şöyle bir şey de anladık biz hocam. Ayasofya'daki konuşmasının mesela Atatürk Kültür Merkezi'ni yıktık dedi ve o geziye katılanları muhatap alarak hani çatlasanız da patlasanız da orayı yıktık, işte yenisini yapacağız dedi. Buradan da hani şu anlaşılıyor aslında, Cumhurbaşkanımızın bu Biennale'le bir bizim muhafazakar sanatlarımızı biraz daha ön plana çıkarma, hani tarafı olduğumuz sanatları ön plana çıkarma ve diğer hani seküler sanatlara karşı da hani bir tavır alma gibi de okudum ben açıkçası. Öncelikli olarak bunu bir sormak isterim size. Sanatın, kültürün tarafı nasıl olunur hocam? Yani üretim açısından mı bakmamız gerekiyor? Yani sanatta ve kültürde tarafgirlik nasıl oluşur? Yani bizim mahallemizin sanatı, işte seküler mahallenin sanatı, laiklerin sanatı, İslamcıların sanatı ya da kültürü demek nedir? Üretim açısından mıdır bu? Yürütücüler açısından mıdır? Bu sanatı icra edenler açısından mıdır? Kültür ve sanattaki tutum ve tavırlar nasıl ortaya çıkar dünyada? Bu soruyla başlamak istiyorum hocam.
Ya çok zor bir soru aslında. Cevap vermek zor. Çok kuşatıcı bir soru. Tabii aslında modernite yeni bir sanat ve kültür anlayışı ortaya çıkarıyor. Rönesans'la birlikte. Ve bu Rönesans'ın getirdiği bir mimari, bir resim. Ondan sonra klasik dönemde işte klasik müzik dediğimiz müzik ortaya çıkıyor. Ve bu modern Nietzsche'nin ortaya koyduğu yeni sanat ve kültür anlayışı zamanla farklılaşıyor ama temel kodları değişmiyor ve bunu bütün dünyaya yayıyor. Biz de modernleşmek için Cumhuriyet döneminde çok radikal bir karar alıyoruz kültür ve sanat konusunda da. Artık geleneksel dünyadan tümüyle uzak, pür seküler bir sanat ve kültürü resmi ideolojinin parçası olarak değerlendirmek istiyoruz. O nedenle Kültür Bakanlığı kuruluyor. Kültür Bakanlığı tam da bunu yapma gibi bir misyonla kuruluyor. Bu çerçevede opera, bale, ondan sonra tiyatrolar, ondan sonra müzeler, çok fazla müzeler falan açılıyor. Ama bütün bu kurumsallaşmalar, bütün bu arayışlarda hakikaten bir geleneğin dışlanması, yani klasik Türk sanatının, klasik İslam sanatının dışlanması söz konusu. Mesela tiyatroda oynanan bazı tarihsel oyunlarda kelimelerin değiştirilmesi tamamıyla. Ondan sonra bunların bir kısmı bizzat Atatürk tarafından yapılıyor. Sonra benzer biçimde türkülerde bir takım kelimelerin aynı şekilde değiştirilmesi. Bir dönem sanat müziğinin yasaklanması, sonra serbest ama devletin büyük bir destek olarak Avrupa'dan bize gelen kültür ve sanata destek veriyor. Burada ciddi bir şey var tabii, bir rahatsızlık var. Bununla hem bir kesim, hem bir gelenek, hem bir tarih, hem bir inanç, birikim ve zenginliğin dışlanması söz konusu. Buradan gelen bir belki hesaplaşma var. Bu nedenle yeniden gelenekle tanışmamız, onları bilmemiz, o dil dünyasıyla bir iletişim kurmamız gerekiyor. Onun için devletin burada pozitif ayrımcılık yapması normal bir şey. Bu kadar yıl dışlanmış olan kültürümüze, tarihi birikimimize, klasik eserlerimize yeniden haşır neşir olmak, yeniden onlarla yüzleşmemiz için farklı bir desteğin, artı bir desteğin olması doğal bir şey. Fakat kültür ve sanat tamamıyla müdahaleyle oluşacak bir şey değil. Devlet bu konuda bir altyapı oluşturabilir. Kamusal kurumlar, daha çok yerel yönetimler burada önemli. Tamamıyla müdahaleci değil de destekleyici bir rol oynayabilirler. Çünkü sanat daha özgür bir anlatım, daha özgür bir temsili istiyor. İnsanların özneleri yok edildikten sonra, öznellikleri yok edildikten sonra orada bir subjektif dünyada bir kaynaşmanın, bir coşkunun, bir varoluşun, bir deyim yerindeyse yaratımın, yani Allah'ı taklit ederek bir şeyi ortaya koyma çabasının varoluşu mümkün değil. Zor bir şey. O nedenle sanat ve sanat çalışmaları sadece siyasi iktidarla ilişkili bir olgu değil, sadece iktidarla ilgili bir olgu değil aslında. Yani kültürel iktidar kavramını gündeme getiriyor bizim muhafazakar kesimler. Bununla da kastettikleri Türkiye'de işte kendi içinde lobileşen, güç oluşturan bir kültür çevresi var. Bu kültürel iktidardır. Biz buna karşı kendi kültürel iktidarımızı üretelim deniyor. Bu çok doğru bir çıkış değil. Belki tespit doğru ama sonuçta kültür iktidarla oluşacak bir şey değil. Kültür asla sermaye ile oluşacak bir şey. Yani sizin üretmeniz, sizin biriktirmeniz, sizin zenginleşmeniz gerekiyor. Bu olduğu zaman kültürden bahsedebiliriz. Yani kitaplardan, müzikten, sinemadan, ondan sonra mimari yapıdan, hem kendi entelektüel zenginliğiniz, hem ekonomik zenginliğiniz, hem diğer ruhsal zenginliğinizin olması gerekiyor. Bu sanatçıların, bu bahsettiğimiz alanlarla ilgili birinci sınıf insanların ülkenize gelmesi lazım. Burada yer bulması gerekiyor. Burada bir iklim, bir ortam bulması gerekiyor. Yani bu nedenle muhafazakarların bu yönelişlerinde bunlar az dikkate alınıyor açıkçası. Bu bir, çünkü iktidar dediğimiz şeyde aynı zamanda güç vardır, yani güç temerküzü vardır. Oysa sanat ve kültür güç temelli bir varoluş değil yani. Sanat ve kültür güç temelli oluştan çok aslında keşfetmeye dayalı olan bir varoluş aslında. Keşfetmek için de insanın zengin olması, öznelliğiyle var olması, birbiriyle etkilenebilecek alanların olması gerekiyor. Şey diyor, kültürel sermaye kavramını kullanıyor. Bourdieu, bir Fransız sosyolog. Kültürel sermayenin varoluşunun birinci şeyi diyor, özerk olması gerekir. Özerk olacak, özerk olanlarla serbest rekabet imkanı bulacak ve onlarla rekabet edebilecek bir altyapıya sahip olacak. O zaman orada bir kültürel yükseliş olur. Yani diyelim edebiyat alanında muhafazakarların ciddi bir birikimi var.
Evet.
Yani Sezai Karakoç'un veya İsmet Özel dediğimiz zaman Türkiye'de en iyi, değil mi, edebiyat metinleri üreten insanlar olarak aklımıza geliyor.
Evet.
Ama onların bu üretimleri İslamcı bir kimliğe sahip olmalarından kaynaklanmıyor. Onların bunu yapabilmesi güçlü bir edebiyatçı veya şair yeteneğine, emeğine, dünyasına, arayışına sahip olmaları. Fakat Sezai Karakoç'un bu yetenekleriyle beraber bu bizim geleneksel varlığımızı da dünyamızı da hissederek kültürel üretimde bulunması bizim açımızdan ideal bir şey, doğru olan bir şey. Çünkü sanatçının öncelikle kendi toplumsal varlığına açık olması gerekiyor. Onunla barış şık bir ilişki içinde olması gerekiyor. Oraya yabancılaştığı zaman sadece sanatın aktarımcı veya ajantalığını yapma görevini üstlenir. Türkiye'de özellikle 150 senedir de olan budur yani. Türkiye'de sanat alanında, kültür alanında dünyaya sunabileceği bir özgün şeyi yok bugün. Edebiyat yine aklımıza geliyor ama edebiyat hakikaten bu toplumun öteden beri derinliğinde olan bir şey. Ama bir sinema için, değil mi, bir müzik için aynı şeyi söylemek zor.
Hocam,
resim için aynı şeyi söylemek zor.
Sanat eserlerini, sanatı, kültürü üretmek de önemli bir çaba gerektiriyor. Bir de tüketmek. Yani tüketmeyi şey için kullanıyorum. Yani sanat severlerin sanatı tüketmeleri, yani onu almaları, işlenmesine katkıda bulunmaları ya da o üretilen sanat eserlerinin dinleyicilerde, ondan sonra işte bakanlarda, duyanlarda, işleyenlerde bir karşılığının olması açısından söylüyorum. Ya bu manada bizim üretici olarak sıkıntımız kadar sanatı tüketme konusunda da bir isteksizlik yok mu hocam bizde? Yani çok mu sanatsever var? Mesela nasıl sanatsever olacağız biz? Şimdi bu klasik Türk sanatları.
Evet.
Hani işte bunların bir değeri var yani. İşte bugün bir hat satın almaya çalışsanız ya da evet. işte bir müzehibin bir tesibini almaya çalışsanız bir değeri var. Artı kulaklarımız mesela çok kirlendi. Yani evet, dışarıda popüler evet. bir müzik var. Yani bu evet. müziğin yanında bu klasik Türk musikisini nasıl tüketeceğiz, nasıl evet. dinleyeceğiz? Artı bir takım inançlarımızdan kaynaklanan handikaplarımız var bizim. İnançlarımız var. Bazı sanat, modern dünyanın, seküler dünyanın yücelttiği bir takım sanatlara Müslümanlar olarak mesafeli duruyoruz. Evet, evet. Bu açıdan baktığımız zaman bir takım handikaplarımız var. Sanata ve evet. Sanat eserlerine ulaşma konusunda. Yani olayın bu boyutunu nasıl aşmamız evet. gerekir sizce?
Şimdi açıkçası yani 7-8 sene önceydi bir Kayseri'ye gitmiştik. Kayseri işte Anadolu'nun zenginleşen muhafazakar bir şehri. Orada üst düzey bürokraside olan bir arkadaşa sordum. Saat 9'dan sonra ne yapıyor bu insanlar? Evlerine gidiyor. Ben de dedim bunların çocuklarını çok büyük bir tehlike bekliyor. Yani çünkü çocukları onlar gibi olmayacak. Sadece çalışma hayatı yetmeyecek onlara. Belli bir zenginliğe ulaştıktan sonra veya insanlar genellikle belli bir çalışma doyumuna ulaştıktan sonra sanatla, kültürle, estetikle bunlarla da ilgilenmek isteyecek. Bizim ruhsal açlık dediğimiz bir şey var. Bu evet. ruhsal açlığı, estetik açlığı, etos dediğimiz veya Grekçe'de şey aslında ciddi anlamda sanatın, kültürün karşıladığı bir şey. Biz muhafazakar kesimin belki şimdi hızlı şehirleşmeyle birlikte, hızlı zenginleşmeyle birlikte, iktidarlaşmayla birlikte yaşadığımız ciddi sorunlar var. Bir anomik durum var. Bu anomik durumun olmasının bir nedeni de bu maddi kalkınma, maddi yükselişle beraber ruhsal, sanatsal ve kültürel yükselişi yapmamamızdır. O nedenle tüketim bu açıdan önemli. Bunları hakikaten imkanı olan insanların bu sanatçıları desteklemesi önemli. İnsanların bunları tüketmesi sadece bir işte para verip destekleme değil, aynı zamanda hakikaten oradaki bir faaliyete katılarak, bir müziği dinleyerek, bir şeyi seyrederek de bu bahsettiğimiz ruhsal coşkuyu karşılama, tatmin etme ve psikolojisini daha dengeli bir biçimde kurma imkanı ona verecek aslında. Şimdi bizim inancımız bir takım sanat ürünlerine karşı mesafeli olabilir. Ama tarih içinde Müslümanlar bir biçimde sanatla da kültürle de uğraştılar. Dünyalarını estetize ettiler. Mimariyle, hat sanatlarıyla, değil mi?
Evet.
Bir takım işte diyelim ney, ud veya kanun, başka şeyler, enstrümanlar var. Ya bir biçimde bir şeyleri güzelleştirdiler.
Yani güzelliği okudular. İlgilenmedi Müslüman
güzelliği
sanatçılar.
Güzelliği dinlediler
ama
tabii.
Ama güzel binalar yaptılar.
Tabii güzel binalar yaptılar. Güzel bahçeler yaptılar. Yani güzel duvarlar yaptılar. Güzel nakışlar yaptılar. Güzel elbiseler giydiler, diktiler.
Evet,
değil mi?
Evet.
İmam-ı Azam büyük bir tüccar, aynı zamanda ilim adamı olduğu kadar çok güzel giyiniyor falan. Bir gün kendisine diyorlar yani sen ilim adamısın, bu kadar güzel giyiniyorsun. İşte ben diyor ticaretle de uğraşıyorum. Peygamberimizin hadisi var. Allah nimetini üzerinizde görmek ister diyor. Dolayısıyla güzellik, estetik aslında sadece Avrupa'ya, sadece Batı'ya, sadece gavurlara özgü olarak düşünmek çok yanlış bir şey. Bu bir tek alanla da ilgili bir şey değil. İlla heykel üzerinden yansıtmak zorunda değil bunu. İlla işte resim üzerine yansıtmak zorunda değil.
Opera üzerinden yansıtmak
yani illa
zorunda değil.
Yani illa opera üzerinde değil. Yani işte sanat müziği de var, diğer enstrümanlar da var. Efendim hat da var veya mimari. Mimari şey çok önemli bakın. Abdülhamid hep anılıyor ama Abdülhamid'in milli mimari diye ortaya koyduğu çalışmaları pek hatırlamıyoruz. Bizim 94'ten beri muhafazakarlar büyük şehirleri yönetiyorlar. Türkiye'deki şehirlerin çoğunu yönetiyorlar. Bugün de devam ediyorlar. Dolayısıyla bu kentsel dönüşüm için Abdülhamid'in başlattığı o milli mimarinin ne olduğuna hakikaten bir baksınlar. Ve yeniden ondan ilham alarak ve bugünkü gelişmeler çerçevesinde şehirleri bu mimari yapılara göre en azından bundan sonra yapsınlar. Çünkü biz bir yapılar dünyası içinde yaşıyoruz. Zamanımızın çoğu bunların içine geçiyor. Onlara bakarak geçiyor. Onları görerek geçiyor, değil mi? Yürürken, içinde otururken vesaire. Şimdi bunları mimari olarak estetize ederek yaptığımız zaman bu ciddi anlamda bir şey sağlayacak. Mesela bunu şeyde yapıyorlar, metro istasyonlarında görüyoruz. Yani metro istasyonlarında çok güzel mimari uygulamalar var. Hani bu özellikle şimdi Ümraniye'den diyelim şeye açılan Yeni Kapı'daki şey de öyle, evet, istasyona evet. Bakıyorsunuz yani.
Birleşme istasyonu.
O çok güzel şeyler var orada, uygulamalar var. Yani o klasik sanatların yeniden canlanması, yeni bir tarz ortaya konması, o Çinilerde veya diğer şeylerde kullanılması. Çok güzel bir şey var. Desteklerle Türkiye'nin artık bunları yapabilecek imkanları var. Öğrencileri var, paraları var Türkiye'nin.
Üniversiteleri var.
Beğeni arayışları var, üniversiteleri var. Dolayısıyla bu Biennale gibi çalışmalar inşallah Türkiye'nin bu alanla ilgili sorunlarını çözmesine önemli bir katkı sağlar.
Evet.
Yani estetik ve sanatın temelinde aslında Allah'ın cemal sıfatı vardır, değil mi?
Evet.
Biz o cemal sıfatını aslında keşfediyoruz bunları yaptıkça. Bunları hissettikçe o cemal sıfatını hissederiz. Bunları gördükçe aslında o cemal sıfatını görmüş oluyoruz. Dolayısıyla muhafazakar mı diyelim artık, İslam mı diyelim, İslam sanatının temelinde bu ilahi öz var. Bu ruhsal öz var. Bu özle birlikte sanat ve kültüre yöneldiğimiz zaman hem birey olarak bizi daha güzelleştirecek, hem toplum olarak hem millet olarak bizi daha güzel günlere taşıyacak diye umut edelim inşallah.
İnşallah. Hocam, yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.